Ayrım 19. Leopar karanlık tavlanır. Wilbur Smith, sayfa 220. Timon Nübe bir pencereden içeriye uzanıp kontağa takılı anahtarı aldı. Sonra adamlarını biraz ileriye yürüttü. Çizmesinin burnuyla yere iki dikdörtgen çizdi. Shona askerler kayışlarını, savaş ceketlerini çıkardılar. Mezarları kazmaya koyuldular. Toprak yumuşak olduğu için hızla çukura iniyorlardı. Timon Nübe bir yanlarında durmuş onları seyretmekteydi. Bir sigara yaktı, dumanı hareketsiz havanın içinde dosdoğru yükseldi. "Crack şu tüfeklerden birini almaya çalışacağım," diye fısıldadı. Silahlar arabanın arkasındaydı. Her iki kanepenin üzerinden emekleyerek aşmak, sonra tüfeklerden birini yerinden kurtarmak zorundaydı. Bu bitince tüfeği dolduracak, selektörü çevirip ayarlayacak, arka pencereden nişan alacaktı. Bunların hepsini de elleri kelepçeliyken yapacaktı. "Başaramazsın," diye fısıldadı Salyan. Crack herhalde diye kabullendi, ama başka çare düşünebiliyor musun? Ben haydi deyince sen kendini yere at. Crack koltuğunda döndü, takma bacağı hareketlerini engelliyordu. Bileği vites koluna takılmıştı. Bir tekmeyle kurtardı, vücudunu dertop etmeye çalıştı. Ağır ve derin bir soluk aldı, arka pencereden mezar kazan gruba doğru baktı. "Dinle," dedi telaşlı bir sesle, "seni seviyorum, kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim." "Ben de seni seviyorum canım," diye fısıldadı Salyan. "Cesur ol," dedi Craig ona. "İyi şanslar." Salyan koltuğunda aşağıya doğru kaydı. Craig ilk hareketi neredeyse başarıyordu. Ama tam o anda Timon Nübe bir Land Rover'a doğru döndü. Craig'i olduğu yerde dönmüş, Salyan'ı de pencere düzeyinin altına kaymış durumda gördü. Kaşlarını çattı, hızlı adımlarla çabucak arabanın yanına geldi. Açık pencerenin yanında durdu, yumuşak sesle İngilizce olarak konuştu. "Yapmayın Bay Mellow, hepimiz büyük tehlike içindeyiz. Tek şansımız sizin hareketsiz oturmanız, beklenmedik bir hareket yapmamanızda." Cebinden kontak anahtarını çıkardı, öbür eliyle belindeki tabancanın kılıf kapağındaki çıt çıtı açtı. Bir yandan da alçak sesle konuşmaya devam ediyordu. "Adamlarımın silahlarını ellerinden ustaca almış bulunuyorum. Dikkatleri de yaptıkları işe dönük. Ben Land Rover'a binince beni engellemeyin, bana saldırmaya da çalışmayın. Ben de sizin kadar tehlikedeyim. Bana güvenmeniz gerek, anlıyor musunuz?" "Evet," diye başını salladı Craig. İçinden başka çarem var mı ki diye düşünüyordu. Timon Land Rover'ın sürücü kapısını açtı, direksiyona oturdu. Bellerine kadar çukurun içine girmiş olan üç adama baktı, sonra anahtarı kontağa sokup çevirdi. Motor gürültüyle çalışmaya başladı. Üç asker şaşırarak başlarını kaldırdılar. Uğultu devam etti ama marş almadı. Askerlerden biri haykırdı, mezardan dışarıya sıçradı. Göğsünü terler kaplamış, üzerine gri bir toz tabakası oturmuştu. Land Rover'a doğru ilerledi. Timon Nübe bir gaz pedalını pompalıyor, bir yandan anahtarı çevirip duruyordu. Yüzünde çaresiz, korku dolu bir ifade vardı. "Boğacaksın motoru," dedi Craig ona. "Çek ayağını gazdan." Asker onlara doğru koşmaya başlamıştı. Öfkeli sorular soruyordu haykırarak. Sesler devam etmekteydi. "Hır, hır, hır." Timon direksiyon simidine yapışmış, sanki o pozda donmuştu. Koşan asker artık hemen hemen yanlarındaydı. Ondan daha az çevik, daha az uyanık olan öteki askerler de geliyorlardı arkasından. Onlar da bağırıyordu. Bir tanesi küreğini tehdit edercesine sallamaktaydı. "Kapıyı kilitle," diye bağırdı Craig. Timon kapının kolunu kilitli duruma doğru itti. Aynı anda da asker tüm ağırlığıyla kapıya yüklendi. Açamayınca hemen arka kapıya seyirtti. Henüz Salyan orayı kilitleyemeden yetişti, tuttuğu gibi açtı. Uzanıp Salyan'ı kolundan yakaladı, dışarıya doğru çekmeye başladı. Craig hala ön koltuktaydı. Kelepçeli ellerinin ikisini birden kaldırdı, askerin tıraşlı kafasına olanca gücüyle indirdi. Kelepçelerin keskin çelik kenarı kafasına çarptı, adam vücudunun yarısı içeride, yarısı dışarıda kapının oraya yıkıldı. Craig ona bir daha vurdu, tam alnının çatısına. Kanlar açtığı kovuğu doldurmadan hemen önce orada kemiğin parıltısını bir an görebildi. Öteki iki asker birkaç adım gerideydiler, ellerinden kürekleri kurtlar gibi uluyarak geliyorlardı. Tam o anda Land Rover'ın motoru çalıştı, hayata döndü. Timon hemen vitesi taktı, bir çangırtı sesiyle vites yerine oturdu. Land Rover ileri fırladı. Craig koltuğun arkasına, Selene'nin üzerine doğru fırlamıştı. Kan içindeki askerin ayakları ise bir dikenli çalıya takılmış olduğundan araba ilerlerken adam kayıp yere düştü. Land Rover tümsekli arazide sarsıldı, peşinde koşmakta olan iki siyah askerin önü sıra, arka kapısı ikide bir çarpa çarpa ilerledi, giderek hız kazandı. Taşlara, devrik ağaç ve dal parçalarına rastladıkça hopluyordu. İzleyen askerleri geride kalmışlardı. Bir tanesi elindeki küreği çaresizlik içinde onlara doğru savurdu. Arka cam kırıldı, en arka kanepeye kırık cam parçaları saçıldı. Timon Dibebi yüksek otların arasında kendi geliş izleri üzerinden ilerlemekteydi. Hızları nihayet koşan bir insanın hızından daha yükseğe varabilmişti. İki asker vazgeçtiler, soluk soluğa durdular. Bir süre öfkeli haykırışları duyuldu, sonra yok oldular. Timon deminki patikaya ulaştı, direksiyonu çevirdi, arabayı hızlandırdı. ''Ellerinizi bana uzatın.'' diye emretti. Craig kelepçeli ellerini uzatınca Timon kelepçelerin kilidini açtı. ''Tamam.'' deyip anahtarı Craig'e verdi. ''Siz de bayan Jane'kini açın.'' Selian bileklerini ovalıyordu. ''Hay Allah Craig, bir an gerçekten yolun sonuna vardık sanmıştım.'' ''Çok ucundan sıyırdık.'' diye ona atıldı Timon Nibebi. Tüm dikkatini önündeki yola vermişti. ''Bunu Napolyon demişti galiba.'' Craig onun yaptığı yanlışı düzeltmeden o devam etti. ''Lütfen arkadaki o tüfeklerden birini alıp kendinizi silahlı ve hazır tutun Bay Mellow. İkincisini de benim yanıma koyun.'' Selian kısa namlulu çirkin silahları ön tarafa doğru geçirdi. AK-47'leri hala kullanan tek ordu birliği 3. Tugay'dı. Kuzey Koreli eğitmenlerinden bir miras. ''Kullanmasını bilir misiniz Bay Mellow?'' diye sordu Timon Nibebi. ''Rodezya polisinde çalıştım.'' ''Öyle ya, ne budalayım.'' Craig hemen hazneyi kontrol etti, doldurdu. Silah yeni ve bakımlıydı. Elinde onun ağırlığını hissetmek Craig'in tüm kişiliğini değiştiriyordu. Daha birkaç dakika önce kontrolünü kaybetmiş, kafası karmakarışık, güvensiz, korku içinde bir insandı. Oysa şimdi silahlıydı. Artık mücadele edebilirdi. Kadınını da kendisini de koruyabilirdi. Olaylar ona yön vereceği yerde o onlara yön verebilirdi. İlkel insanın atavistik içgüdüsüydü bu. Craig içindeki duygulara kendi de şaşıyordu. Kanepenin arkasından uzandı. Selye'nin elini tutup sıktı. O da karşılık verdi. ''Neyse, artık bir mücadele şansımız var.'' Sesinin tonu Selye'ne ulaşınca ona da biraz güven geldi. Gece yarısı uyandıklarından bu yana ilk defa olarak gülümsedi. Craig elini kurtardı, içki şişesini buldu, ona uzattı. Selian içti, Timon Nibebi'ye verdi. ''Pekala yüzbaşı, neler oluyor burada?'' Timon içkinin tadına yüzünü buruşturdu, hızlı hızlı soludu. Cevap verirken sesi o yüzden boğuk çıktı. ''Haklıydınız Bay Mellow. General Fungabera'dan aldığım emir sizi ve Bayan C'yi ormana götürüp kurşuna dizmekti. Ortadan kaybolmanızın Matabele asilerine mal edileceği konusunda da haklıydınız.'' ''Peki neden dinlemediniz emirleri?'' Timon cevap vermeden önce şişeyi Craig'e geri uzattı. Sonra başını çevirip Selian'a doğru baktı. ''Sizi öldürme hazırlıklarını yapmak zorunda kaldığım için ve daha önce size güvence veremediğim için üzgünüm. Ama adamlarım İngilizce anlıyordu. İşi gerçek gibi göstermek zorundaydım. Bu beni de çok sarstı. Çünkü çektiklerinizden sonra daha fazla acılarla ve korkularla yüz yüze gelmenizi istemedim.'' Selian sordu. ''Yüzbaşı Nibebi, her yaptığınızı affediyorum. Şu anda yapmakta olduğunuz şey için de size bayılıyorum. Ama Tanrı aşkına neden yapıyorsunuz bunu?'' ''Şimdi size söyleyeceğim şeyi daha önce tek kişiye söylemiş değilim. Bakın, benim annem safkan bir Matabele'ydi. Ben çok küçükken öldü. Ama onu hala hatırlıyor, anısına saygı duyuyorum.'' Yüzlerine bakmıyor, dikkatini önündeki yola veriyordu. ''Babam beni bir Shona olarak büyüttü. Ben yine de Matabele kanımı her zaman hissettim. Benim halkım onlar. Yapılanları da görmeye artık dayanamıyorum. General Fungabera'nın bu duygularımı hissettiğinden eminim. Ama annemin durumunu bildiğini sanmam. Ne olursa olsun ona yararlı olabileceğim sürenin sonuna vardığımın farkında. Son zamanlarda davranışlarından belli etmeye başladı. Adam yiyen leopara o kadar uzun süre yakın olunca insan davranışlarının anlamını anlıyor. Siz gömüldükten sonra benim için de bir planı vardı mutlaka. İşaretsiz bir mezar daha ya da Fungabera'nın yavru köpekleri. Timon burada Sindebe ile dilinde kelimeler kullanmış ama Wundlaka Fungabera demişti. Craig buna şaşırdı. Tuti'deki okulun öğretmeni Sera Nioni de aynı sözü kullanmıştı. Bu sözü daha önce de duydum. Anlayamadım. Sırtlanlar diye açıkladı Timon. Rehabilitasyon kamplarında ölenler ya da kurşuna dizilenler ormana çıkarılır, sırtlanlara bırakılır. Sırtlanlar geriye hiçbir şey bırakmaz. Ne bir kemik parçası ne de bir tutam saç. Salyan belli belirsiz bir sesle, ''Ah tanrım'' diyebildi. ''Tuti'ye gitmiştik, orayı gezdik. Hayvanların sesini de duyduk ama anlayamadık. Kaç kişi gitti o yoldan?'' Timon Nibebi, ''Ancak bir tahmin yürütebilirim'' dedi. ''Binlerce.'' ''İnanılır gibi değil.'' General Fungabera'nın Matabelelere karşı olan nefreti bir çılgınlık, bir tutku düzeyindedir. Onların kökünü kurutmak niyetinde. Önce liderlerini vatan hainliğiyle suçladı. Haksız yere suçladı. Tıpkı Tungata Zebive gibi. ''Yoo'' dedi Selyen sefil bir sesle, ''buna dayanamayacağım.'' ''Zebive masum muydu?'' ''Üzgünüm Bayan J.'' diye karşılık verdi Timon Nibebi. ''Zebive'yi tuzağa düşürürken Fungabera'nın çok dikkatli davranması şarttı. Onu siyasal faaliyetleri nedeniyle tutuklatırsa tüm Matabele kabilesinin isyan edeceğini biliyordu. Siz ve Bay Mellow ona enfes bir fırsat sundunuz. Siyasal olmayan bir suç, hırsızlık suçu.'' ''Kafam çalışmaz oldu.'' dedi Salyan. ''Eğer Zebive masumsa, başavcı o değilse, bir başka başavcı var mıydı? Varsa kimdi?'' ''General Fungabera'nın kendisi.'' diye karşılık verdi Timon Nibebi. ''Emin misin?'' Craig inanamıyor gibiydi. ''Ülkeden çıkarılan nice kaçak malın sevkini ben kendim ayarladım.'' ''Ama o gece Karaoi yolunda?'' ''Onu hazırlamak basit işte. Zebive'nin er geç yine Tuti'ye gideceğini general biliyordu. Zebive'nin sekreteri bize tam tarihi ve saati verdi. Bir kamyona kaçak malları yükledik, rüşvetle kandırdığımız bir Matabele'yi sürücü olarak kullandık. Onu yolun üzerinde bekledik. Tabii Tungata Zebive'nin şiddet tepkisi göstereceğini bilmiyorduk. O da bize fazladan bir ikramiye oldu.'' Timon arabayı yolun izin verdiği kadar hızlı sürüyordu. Salyan ve Craig yerlerinde kaykılmış oturmaktaydılar. Kurtulmaktan duydukları o yapay sevinç yerini hızla yorgunluğa ve şoka bırakıyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Craig. ''Botswana sınırına.'' Ülkenin güneybatıdaki sınır komşusuydu Botswana. Epey zamandan beri tüm komşu ülkelerden siyasi mültecilerin sığındığı yer ola gelmişti. ''Yol boyunca halkıma neler yapıldığını görme fırsatı bulacağınızı umuyorum. General Fungabera Güneybatı Matabele Land'ı tümüyle tecrit etti. İçeriye ne gazeteci ne din adamı bırakıyor. Kızıl acı da sokmuyor.'' Dev karıncaların yerleri oyuk oyuk ettiği bir alandan geçerken yavaşladı, sonra yine hızlandı. ''General Fungabera'nın verdiği geçiş izni bizi biraz daha ileriye kadar götürebilir ama sınıra vardırmaz. Yan yolları, arka yolları arayıp bir geçiş yeri bulmamız gerek. General Fungabera kısa zamanda benim kaçtığımı öğrenecektir. O zaman 3. Tugay'ın tümü peşimize düşecek. Bu olmadan araya elden geldiği kadar mesafe koymalıyız.'' Yoldaki ana kavşağa vardılar. Timon durdu ama motoru susturmadı. Çantadan büyük bir harita çıkarıp kucağına yaydı, dikkatle inceledi. ''Demir yolunun hemen güneyindeyiz. Bu yol Empendeni istasyonuna gider. Eğer hakkımızdaki uyarı ulaşmadan orayı geçebilirsek, Mataba ile Matsumi arasındaki sınıra varmaya çalışabiliriz. Botswana polisi sınır yolunda sürekli devriye dolaştırır. Haydi yola düşelim.'' Craig sabırsızlanıyor, korkuyordu. Kucağındaki silahın verdiği rahatlık hızla yok olmaya başlamıştı. Timon haritayı katladı, arabayı sürdü. Birkaç dakika sonra Salyan, ''Size birkaç soru daha sorabilir miyim?'' dedi. ''Cevap vermeye çalışırım. Goodwin'lerin ve Matabele Land'taki öbür ailelerin öldürülmesinden Tungata Zebive mi sorumlu? O cinayetler onun kışkırtması mı?'' Hayır, hayır Bayan Jay. Zebi ve o katilleri kontrol altında tutmaya canla başla uğraşır hep. O gece de Tuti'ye buna benzer bir amaçla gidiyordu sanıyorum. Radikal matabelelerle buluşmak, kafalarına biraz mantık sokmak için. Ama duvara kanla yazılan o yazı, Tungata Zebi ve Yaşıyor yazısı. Bu sefer Timon Nibe bir sessiz kaldı. İçin için bir savaş veriyormuş gibi kırıştı yüzü. Onun konuşmasını beklediler. Sonunda içini çekti, sesi değişmişti. Bayan Jay, bu söyleyeceklerim için beni suçlamadan önce lütfen durumumu göz önüne alın. General Fungabeira ikna edici adamdır. Ben de onun şan şeref vaatlerine kapılmıştım. Sonra birden çok fazla ileri gittiğimi, artık geri dönemeyeceğimi anladım. Kaplana binmek gibi bir şey. Artık bir kötü işten ikinci daha kötü bir işe doğru gidiyorum. Sustu, hızla gerisine getirdi. Bayan Jay, Goodwin'ler için o katilleri ben şahsen tuttum. Rehabilitasyon merkezinden kiraladım. Onlara nereye gideceklerini, neler yapacaklarını, duvara ne yazacaklarını hep ben söyledim. Silahlarını verdim. Üçüncü Tugay'ın taşıtlarıyla oraya gitmelerini bile ayarladım. Yine sessizlik oldu. Tek duyulan Land Rover'ın motor sesiydi. Timon Nibebi kendini bu sessizliği bozmak zorunda hissetti. Sanki ağzından çıkan sözler duyduğu suçluluğu hafifletiyordu. Adamlar Matabele'ydi. Savaştan katılaşmış insanlardı. Kendi özgürlüklerini yeniden kazanmak için ne olsa yapmaya hazırdılar. Ellerine silah alıp taşımayı özlemişlerdi. Hiç kararsızlık göstermediler. ''Bunu Fungabeira mı emretti?'' diye sordu Craig. ''Elbette. Matabelelerin üstüne yürümek, köklerine kibrit suyu ekmek için özür olarak kullandı o olayı. Neden sizinle birlikte kaçtığımı belki şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Bu yolda devam edemezdim artık.'' ''Öteki cinayetler?'' ''Senatör Savage ile ailesinin öldürülmesi?'' diye sordu Selian. ''Onları General Fungabeira emretmek zorunda kalmadı.'' Timon başını iki yana sallıyordu. Onlar taklit cinayetlerdi. Ormanlar hala savaştan kalma vahşi adamlarla dolu. Silahlarını saklıyorlar, kalkıp kentlere geliyorlar. Hatta bazıları işe bile giriyor. Ama hafta sonu ya da bayram tatili geldi mi hemen ormana koşuyor, silahlarını gömdükleri yerden çıkarıyor, baskına gidiyorlar. Siyasal asi değil bunlar, silahlı haydut yalnızca. Beyaz aileler de en nefis av oluyor. Hem zengin hem çaresiz. Mugabe hükümeti o silahlarını da topladı. Artık kendilerini savunabilecek durumda değiller. Craig sözün sonunu onun yerine getirdi. Ve bütün bunlar da Peter Fungabeira'nın ekmeğine yağ sürüyor. Her hayduda siyasal asi diyorlar. Her soygun soykırıma devam etmek için ek bir neden sayılıyor. Dünyaya Matabele kabilesinin vahşiliğini, gaddarlığını gösterecek kanıt olarak sunuluyor. Evet doğru Bay Mellow. Tungata Zebive'yi de çoktan öldürmüştür. Craig eski dostu için duyduğu pişmanlık ve suçluluktan kendini birden çok yaşlı ve çok yorgun hissetti. Kesinlikle öldürmüştür. Hayır Bay Mellow diye başını salladı Timon. Ben Zebive'nin öldüğünü sanmıyorum. Bence General Fungabeira onu sağ istiyor. Onunla ilgili bir takım planları var. Ne planı diye sordu Craig. Emin değilim ama bence Peter Fungabeira Ruslarla ilişki halinde. Ruslarla mı? Craig inanmaz bakışlarla ona baktı. Bir yabancıyla gizli bir görüşme yaptı. Bence o adam Rus istihbaratının çok önemli bir elemanı. Emin misin Timon? Adamı gözlerimle gördüm. Craig bunu birkaç saniye düşündü, sonra ilk sorusuna döndü. Pekala, şimdilik Rusları bir yana bırakalım. Tungata Zebi ve nerede? Fungabeira onu nerede tutuyor? Onu da bilmiyorum. Üzgünüm Bay Mellow. Eğer sağsa Allah acısın ona diye fısıldadı Craig. Tungata'nın neler çektiğini düşünebiliyordu. Birkaç dakika sessiz kaldı, sonra sorularının yönünü değiştirdi. General Fungabeira benim topraklarımı kendine aldı. Devlet adını almadı. Buna inanmakta haklı mıyım? General o toprağı çok istiyordu. Sık sık sözünü ederdi. Peki nasıl? Yani bu işi yasanın kılıfına nasıl uyduracak?
Çok basit diye açıkladı Timon. Siz devlet ve halk düşmanısınız, mülkünüze el kondu. Önce o mülk kamulaştırılacak, toprak bankası krediniz için verdiği kefaleti geri alacak, imzanızı attığınız o maddeye dayanacak. Yeddi Emin Rolands şirketindeki hisselerinizi ihaleyle satışa çıkaracak. General Fungabera'nın teklifi kabul edilecek. Düşmandan alınan el konmuş malların 7 emini onun eniştesidir. Fiyat generalin işine gelen bir şey olacak.
Eminim, dedi Craig acı bir sesle.
Sarıyan, ama neden bu kadar uzun yollara başvursun diye sordu. Herhalde dünya kadar milyonu vardır. Parası zaten ona bol bol yeter.
Bayan Jay, bazı insanlar için yeter diye bir şey yoktur.
Ama herhalde bunun yanına kalacağını umamaz.
Kim engel olacak ki Bayan Jay? O cevap vermeyince Timon devam etti. Afrika yeni baştan beyaz adam gelmeden önceki durumuna dönüyor. Burada yöneticilerde bir tek nitelik aranır. O da kuvvettir. Biz Afrikalılar başka hiçbir şeye güvenmeyiz. Fungabeira kuvvetlidir. Bir zamanlar Tungata Zebive'nin de kuvvetiydi.
Timon kolundaki saate göz attı. Ama bizim artık bir şeyler yememiz gerek. Sanırım bugün uzun bir gün olacak.
Yoldan saptı, Land Rover'ı nispeten seyrek ağaçların arasına daldırdı. Üstüne tırmandı, çalı çırpı örtüp arabayı gözden sakladı. Özellikle uçaktan görülebilmesini engelledi. Sonra acil durum çantasını açtı. Çanta yolcu koltuğunun altındaydı. Su deposu da yer döşemelerinin altına saklanmıştı. Craig madeni matarayı kumla doldurdu, üzerine arabanın yedek deposundan benzin döktü. Dumansız ocakları hazırdı. Üzerinde çaylarını kaynattılar. Zor yutulan soğuk yiyeceklerini yediler ve pek az konuştular. Timon bir ara telsizin sesini yükseltti, mesajları dinledi, sonra başını iki yana salladı.
Bizimle ilgili değil. Dönüp Craig'in yanına çömeldi.
Sınıra ne kadar yolumuz vardır? Craig ağzı dolu dolu konuşuyordu.
40 mil, belki biraz daha fazla.
Telsiz tekrar canlandı, Timon ayağı fırladı, dikkatle onun üzerine eğildi.
Biraz ilerimizde 3. Tugay'dan bir birlik var diye durumu bildirdi. Empandeni misyon istasyonundalar. Asilere karşı bir eyleme girişilmiş ama işi bitirmişler. Bölgeden çekiliyorlar. Belki bu tarafa doğru çekilirler, dikkatli olmalıyız.
Yoldan görülmediğimizden emin olayım. Craig ayağa kalktı, Seleyen o ateşi söndür, yüzbaşı beni koruyun. AK-47'lerden birini eline aldı, yola doğru koştu. Land Rover'ı saklayan ağaçları, sonra üzerine örtülmüş dalları dikkatle gözledi. Bir dal koparıp lastiklerin yerde bıraktığı izleri süpürdü. Ezilen otları dikleştirdi. Pek kusursuz sayılmazdı ama hızla giden araçtan bakıldığında dikkati çekmeyebilirdi. Rüzgarsız havanın içinde bir titreşim hissedilmeye başlamıştı. Dinledi, kamyon motorlarının sesiydi bu. Giderek artıyordu. Craig tekrar Land Rover'a koştu, ön koltuğa Timon'un yanına bindi.
''Tüfeğinizi arkaya, eski yerine bırakın.'' dedi Timon.
Craig kararsızlık gösterince anlattı.
''Lütfen dediğimi yapın Bay Mellow. Bizi bulurlarsa savaşmanın yararı yok. Onları konuşarak kandırmak zorundayım. Sizde silah olursa pek o kadar kolay kandıramam.''
Craig tüfeği isteksiz bir hareketle Sally'e uzattı, o da alıp yerine koydu, tokayı taktı. Craig kendini tekrar tehlikede hissetmeye başladı. Yumruklarını sıkıp kucağına koydu. Motorların sesi hızla arttı. Az sonra marş söyleyen erkek sesleri de ona katıldı. Şarkılar da güçlendi. Craig tüm gerilimine rağmen Afrikalıların bu güzel sesini duyunca ensesindeki saçların dimdik ayağa kalktığını hissetti.
''Üçüncü Tugay'' dedi Timon. ''Bu yağmur rüzgarları marşı, Tugay'ın kendi marşı.''
İkisi de karşılık vermediler. Timon aynı ezgiyi kendi kendine mırıldandı, sonra alçak sesle o da söylemeye başladı. Sesi şaşılacak kadar güzel ve ürperticiydi. ''Ulus yanarken yağmur rüzgarları ferahlık getirir. Kurak sığırları çarpınca yağmur rüzgarları onları ayağa kaldırır.'' Çocuklarınız susayıp ağlayınca onları yağmur rüzgarları doyurur. Biz yağmuru getiren rüzgarlarız. Biz ulusun kurtarıcı rüzgarlarıyız.
Timon sözlerin anlamını onlara Shona dilinden tercüme etti. Craig artık kamyonların kaldırdığı gri toz bulutunu da görebiliyordu. Sesler çok yaklaşmıştı. Güneş ışığının madeni bir yüzeyden yansıdığını gördüler. Yavaş yavaş yaprakların arasından konvoy gözüktü. 3 kamyondu, kum rengine boyanmıştı. Arkalarında kamuflaj üniforması giymiş askerler doluydu. Tüfekleri omuzlarındaydı. Son kamyonun ön koltuğunda bir subay oturuyordu. Dosdoğru Craig'in gözlerine bakıyor gibi bir hali vardı. Çok da yakındaydı. Yapraklar ne kadar da seyrekti o anda. Craig yerinde büzüldü. Bereket versin konvoy geçti. Motorların sesi ve şarkılar uzaklaştı. Kumlar yerine oturdu. Timon Nibe bir derin bir soluk verdi. Başkalarına da rastlayacağız diye uyardı. Parmakları kontak anahtarındaydı. Sessizliğin yine eskisi gibi deliksiz olmasını bekledi. Sonra Land Rover'ı çalıştırdı. Çalılardan çıktı. Tekrar yola yöneldi. Oraya varınca konvoyun gittiği yönün tersine saptı. Kamyonların az önce açtığı izlerin üzerinden sürdü. 20 dakika kadar gittikten sonra Timon birden koltuğunda eğildi. Ön camdan yukarıya gökyüzüne doğru baktı. Duman dedi. Empandeni biraz ilerimizde. Fotoğraf makinenizi hazırlar mısınız Bayan Jay? Sanırım 3. Tugay size bir şeyler bırakmıştır. Misyon kasabasını çevreleyen mısır tarlalarına vardılar. Mısırların sapları kurumuş, kulaklar koçanların ağırlığıyla boyunlarını bükmeye başlamışlardı. Hasat zamanı çok yakındı. Tarlalarda çalışan kadınlar olmalıydı. Bir tanesini yolun kenarında yatar gördüler. Kaçarken sırtından vurulmuş, kurşun iki göğsünün arasından çıkmıştı. Sırtına bağlayarak taşıdığı emzikli bebek defalarca süngülenmişti. Land Rover geçerken sinekler onların üzerinden havalandı, sonra hemen tekrar kondular. Kimse konuşmadı. Sally Ann kılıfı açıp Nikon'unu ortaya çıkardı. Yüzündeki çillerin altında teni pek solgun görünüyordu. Öteki kadınlar yola daha uzak bir yerde yatıyorlardı. Renkli kumaşlardan bir yığın gibiydiler, leke içindeydi o giysiler. Kasabada 50 kadar kulübe vardı, hepsi de yanmaktaydı. Tutuşan çatılardan sabahın mavi göklerine alevler yükseliyordu. Cesetlerin çoğunu yanan evlerin içine atmışlardı. İlk düştükleri yerlerde kan birikintileri, sonra sürüklendiklerini belli eden izler görünüyordu. Pişen et kokusu çok güçlüydü. Ağızlarında tadını hissettiler. Craig'in içi bulandı. Ağzıyla burnunu eliyle kapadı. ''Bunlar asi miydi?'' diye fısıldadı Sally Ann. Dudakları buz parçaları gibi bembeyazdı. Açık pencereden resim çekerken makinenin otomatiği durmadan uğultuyla dönüyordu. Tavukları da öldürmüşlerdi. Tüyleri hafif rüzgarda sağa sola uçuşuyordu. Patlamış bir kuş tüyü yastıktan uçuşur gibi. ''Dur!'' diye emretti Sally Ann. Timon beklemek tehlikeli olur diye uyardı. ''Dur!'' diye tekrarladı Sally Ann bir kere daha. Arabanın kapısını açık bırakıp kulübelerin arasına daldı. Hızlı hızlı çalışıyor, ikide bir film değiştiriyordu. Bir yandan dudaklarının titrediği görülmekteydi. Gözleri iri iri açılmış, içleri dehşet doluydu. ''Gitmemiz gerek!'' dedi Timon. ''Bekleyin!'' Sally Ann tam bir profesyonel gibi ilerledi. Bir grup kulübenin arkasına doğru saptı. Yanık et kokusu Craig'in midesini alt üst ediyordu. Yangının sıcağı da fırın gibi yapmıştı ortalığı. Sally Ann avazı çıktığı kadar bağırdı. İki erkek aynı anda Land Rover'dan atladılar. Tüfeklerini doğrultup birbirlerini koruyarak koştular. Craig eski savaş eğitiminin geri döndüğünü fark etti. Kulübenin yanına yanaştı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 232.